Ayrım 42, Öfkeli Yıllar, Altan Öymen, Sayfa 553. 23. Bölüm, Hilton Oteli açılırken. 1955'in Haziran ayında İstanbul o vakte kadar alışık olmadığı günler yaşadı. Gazete manşetlerinin deyimiyle İstanbul'a yıldız yağdı. Hilton projesi niçin ve nasıl gerçekleşti? Hilton'un açılışında Amerikan yardımı konusunda çelişkili haberler. 1955 Haziran'ında gazetelerin en önemli konularından biri oydu. İstanbul'daki Hilton Oteli'nin açılışı. Aslında konu birkaç yıldan beri gündemdeydi. İstanbul'un büyük bir modern otelden yoksun olduğu gerekçesi hükümeti buna çare aramaya yöneltmişti. Gerekçe haksız değildi. İstanbul'da batı ölçülerine uygun sayılabilecek büyük otel sayısı 3'ten ibaretti. Pera Palace, Tokatlayan ve Park Otel. Pera Palace ve Tokatlayan 19. yüzyılın sonunda yapılmıştı. Tarihi otel olarak değerliydiler. Fakat donanımları eskimişti. Bu gibi oteller geleneksel özelliklerini elbette korumalıydılar. Ama zaman zaman da yeni yatırımlarla çağın gereklerine ayak uydurmaları gerekirdi. Sahipleri bunu ihmal etmişlerdi. Aslında buna ihtiyaç da duymamışlardı. Çünkü nasıl olsa hiç boş kalmıyorlardı. İstanbul'a gelen büyük otel müşterileri hızla artıyordu ama yatak sayısı o artışın hep gerisinde kalıyordu. Yani ekonomik sözcüklerle talep arzdan hep fazlaydı. 1920'lerin sonunda eski sadrazamlardan Tevfik Paşa'nın köşkü iken büyütülüp otel haline getirilen Park Otel'de bu durumu fazla değiştirememişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra odalarının sayısı ek inşaat yoluyla artırılmıştı. Biraz daha modernleştirilmişti. Fakat bunlar artan ve giderek daha fazla konfor arayan talebi karşılamaya yetmemişti. Otelin büyüklüğü ve donanımı savaş sonrasındaki gelişmelerin gene de gerisinde kalmıştı. Oysa dönem dünyada turizm sözünün giderek önem kazandığı, bunun Türkiye'de de fark edildiği bir dönemdi. Turizmi geliştirmek biraz geç de olsa bir hükümet işi haline gelmişti. Başbakanlığa bağlı Basın Yayın Genel Müdürlüğü adına yapılan bir eklemeyle Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü olmuştu. Başına turizm alanında da bir şeyler yapması beklenen yöneticiler getirilmişti. İstanbul'da modern ve büyük bir otel kurma arayışları bu hava içinde başlamıştı. Bunlar devam ederken Amerika'daki Hilton yöneticileri devreye girmişti. Amerika'daki kral. Hilton o sırada ABD'nin çeşitli eyaletlerinde otelleri olan en büyük otel zinciriydi. Dünyaya henüz açılmamıştı ama o gayret içindeydi. Dünya 2. Dünya Savaşı sonrasının soğuk savaş şartları altındaydı. Hilton bir Amerikan firması olarak Doğu bloku ülkelerine açılamazdı. Batı bloku ülkelerinden bir kısmında faaliyete geçmek istiyordu. Bunun için araştırmalar, temaslar yapıyordu. Zincirin kurucusu babası Norveç, annesi Alman asıllı olan bir iş adamıydı. Adı Konrad Hilton'du. 2000'li yılların en ünlü Hilton'u model, aktris, şarkıcı, yazar Paris Hilton'un büyük dedesiydi. Yani dedesinin babası. Konrad Hilton ailesinin yerleştiği ABD'de madencilik öğrenimi yapmış ama o işi bırakıp otelciliğe başlamıştı. İlk otelini 1919'da Teksas'ta açmıştı. Bunu Amerika'nın diğer eyaletlerinde gene kendi adıyla açtığı oteller izlemişti. Bu gelişme onu Amerika çapında bir oteller kralı yapmıştı. Artık krallığını ABD dışında da kabul ettirmek istiyordu. İstanbul'da da bir otel kurmaya talip olmuştu. Türk hükümeti o talebi ilgiyle karşıladı. İstanbul için düşünülen yeni otelin Hilton olmasının Türk otelciliğini yeni bir aşamaya ulaştıracağını düşündü. Bunun siyasi ve ekonomik avantajları vardı. Hilton'la anlaşmak ABD ile birçok alanda gelişen ilişkilere yeni bir ivme kazandırabilirdi. İstanbul'da Amerikan tipi bir büyük otelin bulunması, başta Amerika'daki siyasetçiler ve iş adamları ile dünyayı dolaşma meraklıları giderek artan zengin turistler olmak üzere birçok Amerikalı İstanbul'a gelmeye teşvik edecekti. Tabii onlarla birlikte diğer Batı ülkelerinin zengin turistlerini de. Bu işin aynı zamanda bir mali avantajı da vardı. Otelin yapımı için Marshall Yardım Programı çerçevesindeki proje kredilerinden faydalanma imkanı da doğacaktı. Böylece Türk hükümeti ile Hilton Otelleri zincirinin hesapları birbiriyle uyumlu hale getirildi ve anlaşma sağlandı. Dışı uluslararası, içi Türk. Anlaşmanın esası şuydu. Otelin yapımını emekli sandığı üstlenecekti. Hilton da belirli koşullar altında oteli işletme hakkına sahip olacaktı. Otelin arsası Hilton yönetiminin de katılımıyla önceden seçilmişti. Bu İstanbul Radyosu binasının arkasındaki arazinin bir bölümüydü. Orası 1940'larda Fransız şehircilik uzmanı Henry Prost'a hazırlatılan şehir planına göre İstanbul'un ikinci gezi alanına ayrılmıştı. Birinci gezi alanı Taksim'den başlayan ve o zamanki ünlü Taksim Belediye Gazinosu'na kadar gelen alandı. O gazino 1960'lı yılların ortasında yıkılacak, yerine önce Sheraton sonra Intercontinental zincirinin işleteceği otel yapılacaktı. Birinci alana o zaman devrin Cumhurbaşkanı'nın adı konulmuş İnönü Gezisi denilmişti. O ad 1950'deki iktidar değişikliğinden sonra Taksim Gezisi diye değiştirilmişti. İkincisine bir ad konulmamıştı. İki gezi yerinde de binalar bulunacaktı. Radyo evi binasının arkasına düşen ikinci gezi alanında açık hava tiyatrosu, spor ve sergi sarayı binalarına da yer ayrılmıştı. Ayrıca bir Luna Park ile sanat, spor, eğlence etkinliklerine ayrılan diğer yapılanmalar gerçekleşecekti. Geri kalan kısım ise park olacaktı. 1940'larda bütün o alanda yerleşim birimleri çok azdı. Arazinin büyük kısmında bostanlar, bahçeler ve ahırlar vardı. Prost'un Nazım planı hükümet ve belediyece kabul edilirken aynı zamanda geniş kapsamlı bir istimlak kararı da alınmış, ikinci gezi denilen bölgenin büyük kısmı kamulaştırılmıştı. Bununla birilerinin yeni plan uygulamasından haksız kazanç sağlaması önlenmek istemişti. İstimlak edilen yerler yapılaşmaya ayrılan bölümlerde bina yapmak isteyenlere bedeli karşılığında devredilebilecekti. Ancak bu şekilde arsa edinenlerin yapacağı inşaat planda belirtilen kurallara tıpatıp uygun olacaktı. Bu uygulama Hilton'a arazi ayrılmasını ve bunun emekli sandığına tahsis edilmesini kolaylaştırdı. Prost'un planının içine başlangıçta hesapta bulunmayan ama çevrenin özelliklerine uyduğu kabul edilen bir otel yerleştirildi. Bu yasal süreçlerden geçip onaylandı. Gerek Türk hükümetinin gerek Hiltoncuların hedeflerine uygun bir sonuca varıldı. Otelin projesi SOM grubu olarak tanınan bir Amerikalı mimarlar ortaklığı tarafından Türk mimar Sedat Hakkı Eldem'in katkılarıyla oluşturuldu. Proje bir uluslararası mimari örneği diye niteleniyordu. İşlevsel niteliklerine öncelik verilmiş bir projeydi. Dıştan sade bir görünümü vardı. Türk mimarisinin özellikleri de binanın içindeki kubbeli bölümlerde ve dekorasyonda kendini gösteriyordu. İnşaat alışılmıştan kısa sürdü. 1952 yılında başlamıştı, 1955'te bitti. Binanın bazı yerlerindeki çalışmalar tamamlanamasa da ana birimlerinin yapımı 1955'in Haziran ayındaki açılış gününe yetiştirildi. Uçaktan inen yıldızlar ve bir ihtiyar. Açılış etkinlikleri çok görkemliydi. İstanbul İstanbul olalı böyle bir açılış görmemişti. Törenler, galalar, balolar, kokteyller, geziler günlerce sürdü. Gazetelerde günlerce o törenle ilgili haberler, yorumlar, resimler yayımladı. Açılış gününden bir gün önce 9 Haziran günü Amerika'dan İstanbul'a iki büyük özel uçakla birçok davetli geldi. Aralarında Türkiye'yi tanıyan bazı siyasetçiler ve diplomatlarla birlikte film yıldızları da vardı. Başlangıçta Tyrone Power gibi, Olivia de Havilland gibi daha ünlü yıldızların da geleceği bildirilmişti. Uçaktan onlar çıkmadı. Daha az ünlüler çıktı. Ama basın onların gelişini de aynı heyecanla karşıladı. Yayımladığı yıldız fotoğraflarının altına da onları tanıtacak güzel sıfatlar buldu. Davetliler arasında eski zamanların ünlü yıldızları da vardı. Sonia Henie, Irene Dunne gibi 1930'lu 40'lı yıllarda şöhret olup da artık 50 yaşını aşmış olanlar. Onlar da en azından kendi yaşlarındaki davetlilerin ilgisini çekiyordu. Hilton'un açılışına en fazla yer ayıran Milliyet'in 10 Haziran 1955 günkü sayısının bol fotoğraflı manşeti şöyleydi. Hollywood dün İstanbul'a geldi. 300 odalı Hilton Oteli'nin bu gece yapılacak olan açılış töreninde iki tayyare dolusu sinema yıldızı bulunacak. Gelen sinema yıldızlarının yayımlanan fotoğraflarının altındaki satırlar şöyleydi. Bacakları 10 milyona sigortalı Ann Miller, hoş sarışın Diana Lane, zarif güzel Mona Freeman, yüzündeki tatlı tebessümünü eksik etmeyen Terry Moore. Bu fotoğrafların yanında bir de geniş kenarlı fötr şapkalı bir adamın fotoğrafı vardı. En geniş yer ona ayrılmıştı. Otelciler kralı Conrad Hilton'a, haber metninde o zaman 68 yaşındaki kralın iki özel uçağın birincisinden inişi şöyle anlatıldı. Beyaz saçlı, uzun boylu, esasında yaşlı fakat dış görünüşüyle bir genç kadar dinç bu sempatik ihtiyar, uçak merdiveninin başında uzun müddet kalarak halkı eliyle selamladı. İnişinde kendisini İstanbul Vilayet ve Belediye Reis Vekili, Vali Muavini ile Basın Yayın Turizm Kurumu Müdürü Muammer Baykan ve otelin ileri gelen zevatı karşıladılar. Karşılayanlar Conrad Hilton'a ayrı ayrı çiçek buketleri vermeyi ihmal etmemişlerdi. Kral gerçekten kral gibi karşılanmıştı. Gazetelerde çıkan yaşam öyküsü de uzundu ama en uzun bölümü ikinci evliliğiyle ilgiliydi. Oteller kralı 3 defa evlenmişti. 1942'den 1946'ya kadar evli kaldığı ikinci eşi Türkiye'ye yabancı olmayan bir isimdi. Macar asıllı film yıldızı Zsa Gabor. Gabor ilk evliliğini 1930'larda bir Türk'le, 1950'lerdeki Zafer yazarı gazeteci Burhan Belge ile yapmış, 30'lu yılların bir kısmında Türkiye'de yaşamıştı. 1940'larda ise ABD'de yaşamaya başlamış, Hilton'la evlenmiş, sinema alanında ün kazanmıştı. Bu belirtilerek deniliyordu ki, Conrad Hilton'un Amerika dışındaki Hilton otellerinin ilklerinden biri için Türkiye'ye seçişinde herhalde ikinci eşinin de etkisi olmuştur. İstanbul'un güzelliklerini ona Zsa Gabor anlatmış olmalıdır. Gabor yıllar sonra kendisiyle bir söyleşi yapan Can Dündar'a bunu kendisi de söyleyecekti. Conrad Hilton'u ben etkiledim diyecekti. Terry Moore bombası. Conrad Hilton ve davetlilerinin İstanbul'a gelişleri 10 Haziran günkü gazetelerde bunlara benzer manşetler, haberler, biyografiler ve fotoğraflarla yansıdı. Bir gün sonraki Milliyet'te ise gelenlerden biriyle ilgili bir basın olayı patladı. Olayın kahramanı davetliler arasındaki yıldızlardan yüzündeki tatlı tebessümüyle dikkat çeken Terry Moore'du. Olay ise Terry Moore'un o günkü Milliyet'te yayımlanan bir fotoğrafıydı. Moore o vakte kadar 3 filmde oynamıştı. Ama o fotoğraf adının yaygın bir şekilde öğrenilmesine o 3 filmin yapamadığı kadar büyük katkıda bulundu. Fotoğraf genç yıldızı Hilton'daki odasında bir koltuğa oturmuş olarak Milliyet'in foto muhabiri İlhan Demirel'e poz verirken gösteriyordu. Tatlı tebessümünü gene hiç eksik etmemişti ama bu defa vücudunun fotoğrafa hakim olan bölümü yüzü değildi, bacaklarıydı. Üstünde sabahlık biçiminde bir giysi vardı fakat o giysi vücudunun sadece üst kısmını örtüyordu. Örtemediği kısmı ise o zamana kadar gazetelerde yayımlanan bacaklı fotoğraflardan hiçbirinde görülmemiş ölçüde açıktı. Hatta fotoğrafa bakanlar gazete yöneticilerinin o açıklığın belirli bir yerini bir rötuşla kapatmak zorunda kaldığı izlenimini ediniyorlardı. Öyle ki gazete o rötuşu yapmamış olsaydı hakkında müstehcen fotoğraf yayımlama suçundan dava açılabilirdi. Milliyet'in 11 Haziran 1955 tarihli o sayısı bayilerde kısa zamanda tükendi. Kamuoyunda geniş tartışmalara neden oldu. Hilton'un açılışına gelen heyete de tepkilere yol açtı. Foto muhabiri İlhan Demirel, Moore'un iyi niyetli dikkatsizliğini istismar etmekle suçlandı. Ayrıca bir şey daha vardı. Gazete yayımladığı fotoğrafla birlikte fotoğraf çekimi sırasında orada bulunan muhabiri Halit Talayer'in Terry Moore'la yaptığı bir röportajı da yayımlamıştı. Röportaja göre Amerikalı yıldız foto muhabiri İlhan Demirel'e çeşitli pozlar vermiş ve Talayer'in sorusu üzerine bir itirafta bulunmuştu. İtirafın özeti Moore'un oteller kralı Conrad Hilton'un oğlu Nicky Hilton'la büyük bir aşk yaşadığıydı. Nicky Hilton da babasıyla birlikte heyetteydi. Babasının ilk eşinden olan oğluydu. 29 yaşındaydı. Daha önce Hollywood'un efsane yıldızı Elizabeth Taylor'la bir evlilik geçirmiş ama kısa bir süre sonra ayrılmıştı. O sırada bekardı. Milliyet muhabiri bu itiraf üzerine Nicky Hilton'ı bulup ona da sorular sormuştu. O da bu aşk işini kabul etmiş, ek bir itirafta bulunmuştu. Gazete bu itiraflar üzerine Terry Moore'un tartışmalı fotoğrafının altındaki yazıya Nicky Hilton'un yeni aşkı başlığını atmıştı. Buna da hem Terry Moore'dan hem Nicky Hilton'dan itirazlar, yalanlamalar geldi. Milliyet dışındaki gazeteler de yalanlamaları yayımladılar. Tartışmalar günlerce devam etti. bu tartışmalarda hangi görüş haklıydı? Terry Moore'un o fotoğrafını çekip ondan demeç alan gazeteciler onun iyi niyetli dikkatsizliğini kötüye mi kullanmışlardı? Yoksa gazetecilerin mesleki merakını ve gayretini kendi propagandası için kötüye kullanan Terry Moore'un kendisi miydi? Bu sorular sonuca bağlanamadı. Ama şu sonuç ortadaydı. Türkiye'de Hilton Oteli denilince uzunca bir süre Terry Moore'un o fotoğrafı da akla geldi. Terry Moore'un o fotoğrafı akla gelince de Hilton Oteli hatırlandı. Yani olay Türkiye'de ikisinin de tanıtımının yaygınlaşmasına büyük katkı sağladı. İstanbul'un yeni hemşehrisi ve yardım çelişkisi. Otelin açılışı ile ilgili törenlere ve diğer etkinliklere gelince, davetlilerin İstanbul'a gelişlerinden sonraki ilk tören Cağaloğlu'ndaki vilayet binasındaydı. İstanbul'un mesleği ruh doktorluğu olan ve boyu fazla uzun olmadığı için küçük vali diye anılan çok sıfatlı valisi ve belediye başkanı Profesör Doktor Fahrettin Kerim Gökay, Konrad Hilton'a orada şehrin hemşehrilik diplomasını verdi. O diplomayla otelciler kralı artık İstanbullu sayılacaktı. Konrad Hilton valinin bu jestine bir teşekkür konuşmasıyla cevap verdi. İstanbul Hilton'un açılışının klasik bir otel açılışından çok daha önemli olduğunu belirtti. Dedi ki, Hilton Oteli Türk-Amerikan dostluğunun ilerlemesi için kurulmuş bir müessesedir. Cümle ilginçti. Törene katılanlar tarafından alkışlandı. Tabii içlerinden canım bu da laf olsun diye söylenmiş bir cümle. Klasik bir tören cümlesi diye düşünenler de oldu. Fakat aynı gün törenlerden kısa bir süre sonra Türkiye'deki Amerikan Haberler Servisi USIS sanki o cümleyi doğrulamak ister gibi bir haber yayımladı. Tüm gazetelere gönderdi. Habere göre Ankara ve Washington'da cereyan eden görüşmelerde şu sonuca varılmıştı. Amerika Türkiye'ye yardımı yeni bir acil yardım paketiyle 30 milyon dolar arttırmıştı. Amerikan hükümetinin Türkiye'ye 1954-1955 bütçe döneminde o vakte kadar yaptığı toplam yardım 70 milyon dolardı. Bu şimdi 100 milyon dolara yükselmiş oluyordu. Bu ne anlama geliyordu? Türkiye'nin ABD'den istediği askeri yardım miktarının 300 milyon dolar olduğu belliydi. O 300 milyon doların yıllık 70 milyonluk yardımdan tamamen ayrı olarak bir defaya mahsus olmak üzere verilmesi bekleniyordu. Acil yardım adıyla yapıldığı bildirilen bu 30 milyon dolar herhalde başka bir şeydi. 300 milyon dolarlık talep üzerindeki görüşmeler devam ediyor olmalıydı. Amerikalılar herhalde bunun biraz daha sürmesi ihtimali karşısında Türkiye'nin acil durumunu bir an önce düzeltmesine acil bir katkı yapmak istemişlerdi. Haberi gören gazete yöneticileri buna benzer yorumlar yaptılar. O yorumları kolaylaştıran etken de Amerikan Haberler Servisi'nin haber metnindeki diğer cümlelerdi. Metinde Amerikan kaynaklarına atfen şöyle deniliyordu. Bu ilave yardımın Türk hükümetinin ekonomik bir istikrar temini için müessir yani etkili bir program meydana getirip tatbik edeceğinden emin olduğu için yapıldığı açıklanmıştır. Amerikan Haberler Servisi bunu Türk-Amerikan ilişkileri açısından çok olumlu bir gelişme olarak sunuyordu. Bu gelişmenin arkasının da geleceğini şu cümlelerle belirtiyordu. Resmi şahsiyetler Birleşik Amerika'nın Türkiye'nin hür dünyanın müdafaası için yaptığı yardımları takdir ettiğini ve Türkiye'nin ekonomisinin kendi durumunu dünya camiasında kuvvetli ve müstakil bir üye olarak kuvvetlendirecek bir esas üzerinden gelişmesinin fevkalade mümkün olduğuna inandığını açıkça ifade etmişlerdir. Bu ifadeden 300 milyon dolarlık beklentinin görünür bir gelecekte gerçekleşeceği anlamını çıkarmak mümkündü. Haberin gazetelerin yazı işleri yöneticileri üzerindeki etkileri de o yönde oldu. Haberi hem hiç hesapta olmayan bir acil 30 milyonun hem de yakın gelecekteki 300 milyonun müjdecisi gibi algıladılar. Bunun Hilton'un açılış gününe denk gelmesini ince bir politika işi gibi yorumladılar. Ve bunu gazetelerinin ertesi günkü sayısında büyük ve olumlu başlıklarla vermeye hazırlandılar. Durumun biraz değişik olduğunu ertesi gün attıkları o olumlu başlıkların yayımlanmasından sonra öğreneceklerdi. Ama biz ertesi güne gelmeden önce o günde kalalım. Horoz, mintan, çorba, çilek. Amerikan Haberler Servisi'nin o müjde gibi haberinin gazetelere gönderildiği o gün Hilton'la ilgili diğer haberler de birinci sayfada büyük başlıklarla verilmeye adaydı. Gazeteler o gün o haberleri de yakından izliyorlardı. Vilayette Conrad Hilton'un konuşmasını yapmasından ve Amerikan Haberler Servisi'nin o olumlu haberi gazetelere göndermesinden sonraki gelişmeler şöyle oldu. Conrad Hilton'un otele geri dönüşüyle birlikte oradaki açılış töreni başladı. Törene 400 davetli katılıyordu. Aralarındaki en yüksek düzeydeki devlet temsilcileri İstanbul Vali ve Belediye Başkanı ile emekli sandığı genel müdürüydü. Vali Gökay da vilayetteki törenden hemen sonra Hilton'a hareket etmiş, törendeki yerini almıştı. Tören programına açılış için kurdele kesme yerine altın anahtar kullanma usulü konulmuştu. Hilton'un kapatılmış kapısı dışarıdaki davetlerin bulunduğu yerden o anahtarla açılacaktı. Hazırlanan altın anahtar görevler tarafından getirilince bunu kimin kullanacağı sorunu çıktı. Anahtar önce Vali Profesör Fahrettin Kerim Gökay'a verildi. O bunu kabul etmedi. Conrad Hilton'a verdi. ''Siz açın'' dedi Hilton. ''Hayır siz'' diye ısrar ettiyse de valinin dediği oldu. Anahtar oteller kralının elinde kaldı. Conrad Hilton anahtar elindeyken yaptığı açış konuşmasında bir de açıklamada bulundu. Hilton otelleri zincirinin daha önce aldığı bir karara değinerek dedi ki, ''Bu açılış töreniyle birlikte dünyadaki tüm Hilton otellerine Türk bayrağı çekilmektedir.'' Bu açıklamada tabii büyük alkış topladı. Fakat o sırada bir aksilik oldu. Oteller kralının altın anahtarı kilide sokarak çevirme girişimi başarısız kaldı. Galiba anahtar kilide gereği kadar uygun olarak imal edilememişti. Bu sorunun görevlilerin gayretiyle çözülmesi biraz uzun sürdü. Ama sonuçta başarıya ulaşıldı, kapı açıldı, davetler içeri girdi. İçeride karşılaştıkları görüntüler hepsi için ilginçti. İçeride Amerikan otelciliğindeki konforun örnekleriyle birlikte görevli kıyafetlerindeki geleneksel Türk-Osmanlı motifli modeller de dikkati çekiyordu. Bu sadece Amerikalı değil Türk davetliler için de yeniydi. Bu yenilikle ilgili izlenimler ve yorumlar ertesi günkü gazete yazılarında da görülecekti. Bu konuyu ele alanlar arasında o zamanın en ünlü yazarlarından Refi Cevat Ulunay da vardı. İlk izlenimlerini ertesi günü Milliyet'teki köşesinde şöyle anlatacaktı. İçeriye girdik. Geniş bir hol. Koltuklar, masalar, acayip şekilde sigara takatukaları. Bir çimen hissini veren yeşil düz renkli halılar. Fakat daha şimdiden yanık sigaralar atılıp üstüne basıldığı için yer yer saçkıran izleri var. Başlarına fes şeklinde mukavva hotozlar giymiş, bürümcük mintanlı, işleme delmeli, kocaman kemerli, dökme şalvarlı mini mini kızlar, ellerinde kokteyl tepsileri, beze çeşitleriyle davetler arasında dolaşıyorlar, acayip kıyafetler, mütebessim çehreler, genç, orta, ihtiyar, mütemadiyen yürüyen, selamlaşan, yüzlerce adamlar ve aralarında çeşit çeşit elbiseli müstahdemin, yani görevlilerin, sanki muazzam bir operetin perde arkasında kulis arasındayız. Refi Cevat Ulunay eski 150'liklerdendi. Uzun süre yurt dışında yaşamak zorunda kalmıştı. Dünyanın bazı başka ülkelerini de görmüştü. Ama o gün Hilton'da gördükleriyle ilk defa karşılaşıyordu. Buna şaşması da doğaldı, hele Türkiye'de bu bir ilkti. Ayrıca anlaşılıyordu ki gelenekçiliğiyle tanınan Ulunay ya kızların giysilerini aslına uygun bulmamıştı ya da onların o giysiler içinde meze ikram etmelerini beğenmemişti. Bunlarla ince ince alay ediyordu. Ulunay'ın operet kulisine benzettiği otel salonları o sabahki açılış kokteylinden sonra daha başka etkinliklere sahne oldu. Öğle yemeğinde bir çeşit harem selam usulü uygulandı. Davetliler arasındaki kadınlar Turizm Müdürlüğü'nün organizasyonuyla otobüslere bindirilip Yıldız Sarayı'na götürüldüler. Erkekler ise otelde kalıp Hilton'un konuğu olarak yemek yediler. Yemek listesini gene Ulunay'ın kaleminden izleyelim. Sırma püsküllü listeye bir göz attım. Strasbourg'un sabah rüzgarlı kaz ciğeri. Nefis olacak. Meyvalık meyvası ile kümes hayvanları rayihası. Dudağım büküldü. Karnabahar'ın burma kıvırcığının kuzu eyeri. Yemek adının başı iyi de sonu kötü. İç pilav. Malum mimoza salatası. Allah korusun. Kurasolu Boğaziçi çilekleri. İri fındık taneli resmi küşat pastası. Sonra kahve, şarap, şampanya, martel, konya, ahududu likörü. Yazar bu listeyi yazmış ama o çok sözcüklü yemek isimlerinin aslında yeni bir şey olmadığını da yazmış. Yazısının sonunda da bir Fransız yazardan alıntı yaparak gene bir dolaylı eleştiri eklemiş Hilton mutfağına. Şöyle: Saydığım isimlerden kümes hayvanları rayihası bildiğimiz tavuk suyudur. Mimoza salatası ise bir yaprak salatanın içine rendelenmiş kırmızı turptur. Çilekler ise boğaz içi değil, boğaz dışı, yani halis ereğlidir. Resmi Küşat pastasında iri fındık aradım, bulamadım. Kahveyi liköre bilhassa nutukları beklemedim. Çünkü matbaa beni bekliyordu. Marki Bernie de Castellan, Amerika'yı Nasıl Keşfettim adlı kitabında Fransız kuvizin ve servisinin bütün dünyaya yemeklerine müreccah, yani tercih edilir olduğunu iddia eder. Galiba haklı. Yeniler mi, eskiler mi? Refik Cevat Ulunay'ın yemekten ayrılıp gazeteye dönmesinden sonra da etkinlikler bitmedi. Geceki gala da görkemli oldu. Tabii ona gündüzki gibi sadece erkekler değil, öğleyin Yıldız Sarayı'ndaki konuk edilen kadın davetliler de katılmıştı. Erkek davetliler arasında Milliyet'in sahip ve başyazarı Ali Naci Karacan da vardı. Karacan'ın davetteki yıldızların gençlerinden çok kıdemlilerini ilginç bulduğu anlaşılıyor. Ertesi günkü başyazısı o geceki galayla ilgiliydi. Geçmiş zaman olur ki başlığı altında Sonya Henney ile Irene Dunn'dan söz ediyordu. Diyordu ki, bu yıldızlar Sonya Henney ve Irene Dunn belki oturmuş yemişler gibi biraz geçmiş idiler. Fakat salonu dolduran pahalı tuvaletler giymiş, parmakları ve boyunları pırlanta içinde bir kısım terü taze, yani çok genç, nice güzellerden daha göz alıcıydılar. Karacan bu saptamasını yazdıktan sonra o genç güzellerin kıdemli güzellere biraz öykünerek baktıkları izlenimi de edinmişti. Bunu bir soru sorarak şöyle ifade ediyordu. Hatta bu terü taze güzeller bu olgun tazelere bir nevi gıpta ile gözlerini üzerlerinden ayıramayacak şekilde bakmıyorlar mıydı? Arıza ve kaza ucuz atlatıldı. Hilton'un 10 Haziran Cuma sabahı başlayan etkinliklerinde açılıştaki altın anahtar uyumsuzluğu bir yana bırakılırsa önemli bir aksilik çıkmadı. Gerçi hava beklendiğinden çok daha sıcaktı. Gölgedeki sıcaklık 38 dereceye kadar yükseldi. Bu etkinliklerde terasın kullanılması imkanını büyük ölçüde sınırladı. Ama gelenlerden Conrad Hilton dahil ABD'nin Texas gibi eyaletlerinde yaşamış olanlar çoktu. Onlar bundan etkilenmedi. Bir de gece ortalık karardıktan sonra gala yemeği başlarken iki defa elektrik kesildi. Nedeni şehir elektriğindeki arızaydı. Bu Hilton yöneticilerini endişelendirdi. Çünkü otelin jeneratör tesisatının yapımı tamamen bitmemişti. Ama iki defasında da arıza uzun sürmedi. Ayrıca Amerikalı davetliler arasında bunu bir ışık oyunu sananlar çoktu. Kesintiyi alkışlayanlar bile oldu. Ev sahibi Türkler tabii bu yanlış algılanmayı düzeltmek için özel bir çaba göstermedi. Bir iki de kaza yaşandı. Hilton'un büyük camları yekpareydi ve anlaşıldığına göre ilk açılış için çok iyi temizlenmişti. Bu yüzden camla ayrılmış bölmelerden bazısında camları fark edemeyip başlarını çarpanlar oldu. Biri Ankara valisi Kemal Aygün'ün eşiydi. Hastaneye götürülüp kısa bir tedavi görmesi gerekti ama tatsız bir durum ortaya çıkmadı. Yardım haberlerinde çelişki, hangisi doğru? Tatsız durum ertesi gün kendini gösterdi. Türkiye'deki Amerikan Haberler Servisi'nin biraz önce sözünü ettiğim haberini yalanlayan bir gelişme oldu. ABD'nin Türkiye'ye 30 milyon dolar acil yardım yapacağı haberi. 11 Haziran Cumartesi günkü gazetelerden çoğunun manşetinde o müjdeli haber vardı. Tabii Amerikan Haberler Servisi'nin bu konuda yaptığı Türk-Amerikan ilişkileri iyi gidiyor anlamındaki yorumuyla birlikte. Durumu gene Milliyet'e bakarak izleyelim. Milliyet'in 11 Haziran sayısı gene biraz önce anlattığım Terry Moore'lu sayıydı. Amerikalı yıldızın ünlü fotoğrafının yayımlandığı sayı. Manşetin sağında o fotoğraf vardı. Fotoğrafın altında Hilton Oteli'nin açılışı ile Conrad Hilton'un bu otel Türk-Amerikan dostluğunun ilerlemesi için kurulmuş bir müessesedir diye yaptığı konuşmanın haberleri. Sayfanın sol üstündeki manşet ise şöyleydi. Ankara ve Washington'da cereyan eden görüşmeler neticesinde Amerika acil bir yardım artışı yaptı. Türkiye'nin müessir bir program tatbik edeceğinden emin olunarak verildiği açıklanan yardım şimdilik 30 milyon dolar. Gazeteler bu şimdilik sözünü 300 milyon yardım da gelmek üzere diye yorumlamışlardı. O gün gazetelere bu haberin tersine bir haber geldi. O da Amerika kaynaklıydı. Ama uluslararası bir Amerikan ajansının haberiydi. Associated Press'in, kısa adıyla AP'nin haberi, şöyle başlıyordu. Washington 11 AP, Birleşik Amerika Türkiye'ye yaptığı iktisadi yardımı 30 milyon dolar arttırmış fakat Türkiye'nin Amerikan hükümetinden istediği 300 milyon dolar krediyi reddetmiştir. Bu cümlenin arkasından Amerikalı resmi şahsiyetlere atfen bu red nedenlerinin ne olduğu anlatılıyordu. Bunlar daha sonraki 10 yıllarda IMF'den işiteceğimiz eleştirilere benziyordu. Türkiye bütçesini denkleştirmiyor, enflasyonla mücadele etmiyor, ihracat maddelerinin rekabet gücünü arttırmıyor, ekonomide istikrarı sağlamak için gerekli tedbirleri almıyordu. Resmi şahsiyetlere göre böyle giderse Orta Doğu'da Batı muhafazasının kilit taşı olan Türk milletinin ekonomik temeli tehlikeli bir şekilde zayıflardı. Ama bunu düzeltmek Amerikan yardımıyla mümkün olmazdı. Her şeyden önce Türkiye'nin kendi ihtiyacı olan tedbirleri kendisinin alması gerekirdi. Haber şu cümlelerle devam ediyordu. Türkiye Başbakan Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu, hükümetinin istediği 300 milyon dolarlık krediyi temin etmek için 3 haftadır Washington'da bulunmaktadır. Zorlu bilhassa Dışişleri Bakanlığı, Harici Faaliyetler İdaresi ve Savunma Bakanlığı şahsiyetleriyle temaslarda bulunmuştur. Bunlar Birleşik Amerika hükümetinin böyle bir kredi vermeye alaka duymadığını kati bir şekilde belirtmişlerdir. Habere göre Amerikalı şahsiyetler Zorlu'ya Türkiye'nin barajlar, santrallar, fabrikalar gibi altyapı tesislerine yaptığı yatırımların da hesapsız olduğunu, bu hesapsızlığın yabancı borçlarla giderilemeyeceğini de bildirmişlerdir. Haberin son cümlesinde bir de ihtardan söz ediliyordu. Şöyle: İleride yapılacak Amerikan yardım miktarının, yıllık yardımlar kastediliyor, Türkiye'nin enflasyona karşı neler yaptığına, masrafların gelirlere göre ayarlanmasına ve yabancı memleketlere olan vecibelerinin kontrol altına alınmasına göre tayin edileceği de Türklere ihtar edilmiştir. Bu, tabii bir gün önceki Amerikan Haberler Servisi haberini iyiye yoranlar üzerinde büyük bir şok etkisi yaptı. Özellikle gazetelerin yöneticileri çok kızgındı. Yanlış haber vermeleri bir yana, gerçek bu iki zıt haberden hangisindeydi ona da karar veremiyorlardı. Bir gün önce Amerikan Haberler Servisi tarafından çocuk yerine konulup kandırılmışlar mıydı? Yoksa Associated Press henüz bitmemiş olan görüşmeleri bitmiş gibi mi göstermişti? Bu kızgınlığın yankıları ertesi günkü gazetelerde görüldü. Baş yazarlar Amerikan Haberler Servisi'nin tutumunu kınadılar. Ama bazıları onun yaptığını görmezlikten gelip kızgınlıklarını Associated Press'in haberinin üslubuna yönelttiler. Bazısı daha ihtiyatlı değerlendirmeler yapıp durumun açıklığa kavuşmasını zamana bıraktılar. Zamana bırakmanın örneği Milliyet'teydi. Gazetenin 11 Haziran sayısı ile 12 Haziran sayısının manşetleri yan yana konulunca bu çelişki çok belirgin bir şekilde görülüyordu. Başyazar Ali Naci Karacan da bu zıtlığı şöyle değerlendiriyordu. Hangisi doğru? Birinci haber bir dost, bir müttefik gibi, ikinci haber bir müstemlekeye hitap eder gibi. Hatta her iki haberdeki bazı benzer malumat tamamen birbirine zıt eda ve ifadelerle kaleme alınmıştır. Bu nazik mevzu üzerinde düşündüklerimizi soğukkanlılıkla söyleyebilmek için vaziyetin biraz daha tavazzuh etmesini, yani açığa çıkmasını bekleyelim. Bu bekleme hali hayli uzun sürecekti. Haberlerin hangisinin gerçeğe yakın olduğunu kimse açıklayamayacaktı. Ama şu belliydi, Türkiye'nin ABD'den 300 milyon kredi alması konusu bir başka bahara kalmaktaydı. O baharın gelmesi de hayli uzun sürecekti. 42. Ayrımın sonu, sayfa 570.